Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela muzille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadis kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Riyazü's-Sâlihîn kitabının şerhinde sabır bölümünden devam ediyoruz. Riyazü's-Sâlihîn kitabının 44. hadisindeyiz. Enes radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Ebu Talha radıyallahu anh'ın oğlu hastaydı. Evde olmadığı bir sırada çocuk öldü. Döndüğünde oğlum nasıl diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a son derece sakin dedi. Sonra önüne akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha akşam yemeğini yedikten sonra karısıyla münasebette bulundu. Bir müddet sonra karısı çocuğun vefat etti, defin işlerini yapın dedi. Ebu Talha radıyallahu anh sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve olanları anlattı. Allah Resulü bu gece gerdeğe girdiniz mi dedi. Ebu Talha radıyallahu anh evet deyince Allah'ım geceyi haklarında mübarek kıl diye dua etti. O geceden Ümmü Süleym bir oğlan doğurdu. Ebu Talha radıyallahu anh bana yani Enes radıyallahu anh'a çocuğu al Nebi aleyhisselatü vesselama götür dedi. Ve birkaç tane de hurma verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuğun yanında bir şey var mı diye sordu. Evet birkaç hurma var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları ağzına alıp çiğnedikten sonra çıkardı. Çocuğun ağzına koydu ve onunla çocuğun damağını ovdu. Adını da Abdullah koydu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bukhari'nin bir rivayetinde Süfyan bin Uyeyne Ensardan birisi Abdullah'ın 9 oğlunu gördüm. Hepsi de ehli Kur'an idiler. Demiştir. Yani Ebu Talha'nın bu doğan çocuğu Abdullah'tan 9 tane oğlunu görüyor. Yani 9 tane torununu görüyor ve hepsi de ehli Kur'an. Yani Kur'an hafızı kimseler idiler diyor. Müslim'in bir rivayeti de şu şekilde. Ebu Talha radıyallahu anh'ın Ümmü Süleym'den olan bir oğlu vefat etti. Kadın ev halkına Ebu Talha radıyallahu anh'a oğlunun öldüğünü söylemeyin. Ben söylerim dedi. Ebu Talha eve döndüğünde kadın onun akşam yemeğini getirdi. Yemeği yiyip içtikten sonra kadın Ebu Talha için en güzel şekilde süslendi ve Ebu Talha onunla münasebette bulundu. Ümmü Süleym kocasının doyup kendisiyle münasebetin tamamlandığını görünce şöyle dedi. Birileri bir ev halkına bir şeylerini emanet bıraksalar, sonra gelip isteseler, ev halkının onu vermeme hakları olur mu? Ebu Talha hayır deyince kadın, öyleyse sen de oğlunu böyle bil ve sabrederek sevabını Allah'tan bekle dedi. Ebu Talha öfkelendi ve kirleninceye kadar beni oyaladın, sonra bana oğlumun ölüm haberini verdin dedi. Hemen kalkıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti, olanları anlattı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah gecenizi hayırlı kılsın buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. Kadın gebe kaldı, yani annesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktaydı. Ümmü Süleym de onun yani Allah Resulü'nün beraberindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğünde Medine'ye geceleyin girmezdi. Medine'ye yaklaşıldığında kadının sancısı tuttu. Bu yüzden Ebu Talha radıyallahu anh hanımıyla ilgilendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise yoluna devam etti. Ebu Talha hayıflanarak şöyle dedi. Allah'ım sen çok iyi biliyorsun ki Medine'den çıktığımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmak, oraya girdiğinde de onunla birlikte girmekten son derece hoşlanırım. Fakat bu defasında gördüğün durumdan dolayı bundan mahrumum. Ümmü Süleym bir ara, ey Ebu Talha, önce duyduğum doğum sancılarını şu anda hissetmiyorum, yürü gidelim dedi. Biz de yürüdük. Medine'ye vardıklarında kadını doğum sancısı tuttu ve bir oğlan çocuğu doğurdu. Annem bana sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürünce kadar onu hiç kimse emzirmesin dedi. Sabah olunca çocuğu yüklendim ve Allah Resulüne götürdüm diyor. Ebu Talha Enes radıyallahu anh'ın üvey babasıdır. Yani bunların evliliği de Ümmü Süleym ile evliliği de ayrı bir kıssa zaten. Ümmü Ümmü Süleym dul kaldığında, yani Enes'in babası Malik vefat edip dul kaldığında, Ebu Talha o sıralar müşrik idi. Ve Ümmü Süleym radıyallahu anh'a talip oluyor. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a da sen Müslüman olmadıkça bizim evlenmemiz söz konusu değildir diyor. Bunun üzerine Ebu Talha gidiyor, düşünüyor. İslam'ı düşünüyor, Müslüman olmayı düşünüyor ve Müslüman olmaya karar veriyor. Gelip nikahına talip oluyor. Yani buna en hayırlı mehir denmiştir. Yani onun Müslümanlığı bir nevi mehir mahiyetinde olmuştu. İşte buradan Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın Malik'ten olan oğlu Enes radıyallahu anh'ın üvey babası olmuş oluyor. Onun hasta bir çocuğu vardı ve Ebu Talha radıyallahu anh işi için evden çıktığı sırada çocuk ölmüş o sırada ve eve döndüğünde çocuk nasıl diye soruyor. O da son derece sakin. Yani buna temrizli ifade deniliyor. Temrin deniliyor. Yani iki manaya da gelen ifade. Yani ölümde onun sükunetini ifade ediyor bir manada. Burada bir yalan söylemiyor yani. Çünkü çocuk öldü ve ölüm halinden daha sakin bir hal yoktur. Ebu Talha ise bu sözden onun hastalıktan yana sakin ve rahat olduğunu, yani sağlıklı olduğunu anlıyor. Kadın akşam yemeğini getiriyor. Ebu Talha da oğlu sağlıklı ve iyiymiş gibi rahat rahat yemeğini yiyor. Sonra ilişkide bulunuyor. İş bitince çocuğu defnedin çünkü o öldü diyor Ümmü Süleym radıyallahu anh'a. Sabah olunca Ebu Talha çocuğu defnediyor. Sonra durumu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a haber veriyor. Allah Resulü de gece ilişkiye girdiniz mi diye soruyor. Evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için bereket duasında bulunuyor. Ve bu geceden olan çocuğa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Abdullah ismini veriyor. Bizzat kendisi hurma çiğneyerek damağına sürüyor. Burada da işte yeni doğan çocuğa yapılacak sünnet bir uygulamaya öğreniyoruz. Ona işaret ediliyor. Ayrıca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasının bereketiyle bu Abdullah denen çocuğun, bu yeni doğan çocuğun 9 tane oğlu oluyor. Hepsi Kur'an hafızı. Ümmü Süleym'in burada ne kadar sabırlı olduğunu, metanetli olduğunu anlıyoruz. Yani hatta öyle ki erkekten bile daha metanetli. Böyle bir durumda tevriye yoluyla kocasına kinayeli bir söz söylüyor, yemeğini getiriyor. Yani normalde bir kadının çocuğunun kaybından dolayı ne kadar aklının başından gittiği bilinen bir vakadır. Fakat Ümmü Süleym radıyallahu anh'ı bu şekilde metanetli hareket etmeye sevk eden şey şüphesiz ki imandan olan sabır hasleti. Bu hadiste tevriyenin caiz olduğunu da öğreniyoruz. Yani maslahatın gerektirdiği yerde İki manalı veya üç manalı ifadelerden birini kastederek karşıdakinin farklı anlayabileceği bir ifade kullanmanın caiz olduğunu anlıyoruz. Tevriye, insanın söylediği bir sözle normalde anlaşılan manasını değil de farklı bir manayı kastetmesidir. Sözün ilk anda gelen bir zahiri manası, bir de akla ilk anda gelmeyen uzak manası vardır. Kişi konuşurken ilk manayı ima eder ama niyetinde ikinci manayı bulundurur. Buna dair örnekler, Selef'te mesela Şabi Rahimullah'tan şöyle nakledilir. Hoşlanmadığı birisi geliyor, kapısını çalıyor. Onun geldiğini biliyor Şabi radıyallahu anh, kimin geldiğini biliyor ve hizmetçisine ve kölesine bak diyor, kapıya şöyle bir daire çiz, elini koy buraya, dışarıdaki görmüyor. Şabi burada değil de. Yani karşıdaki o neyi kastettiğini bilmiyor. Bu şekilde hoşlanmadığı birisini bu şekilde savuyor. Yine Halk-ı Kur'an fitnesi çıktığı zaman, yani Abbasi halifelerinden Memun zamanında insanlar Kur'an'ın mahluk olduğu itikadına zorlandığı zaman, alimlere işkence yapılıp halkın İşte hapse atıldığı ve azap edildiği bir zamanda alimlerden bir tanesi böyle bir tevriyeyi şöyle kullanıyor canını kurtarmak için. Zebur Tevrat, İncil ve Kur'an. Bunlar mahluktur diyor. Yani Kur'an mahluktur demeye zorluyorlar ya. Parmaklarını gösterir böyle. Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an. Bunlar mahluktur diyor. Mahluktur derken parmaklarını kastediyor. Ama karşıdaki Kur'an'a, işte Allah'ın kitaplarına mahluktur dediğini zannediyorlar. Böylelikle canını kurtarıyor. Bu tip tevriyeler olmuştur. Bu caizdir ama ancak ihtiyaç durumunda yapılmalıdır. İnsan bir fayda sağlamak veya bir zararı def etmek için tevriyeye ihtiyaç duyduğunda bunu yapabilir. Ama ihtiyaç duyulmadığında yapılmamalıdır. Çünkü eğer tevriye eder, sonra karşıdakinin anladığından farklı mana kastettiği ortaya çıkarsa, karşıdaki ona yalancı diyebilir. Hakkında suizan besleyebilir. Ancak ihtiyaç halinde yapılmasında bir sakınca yoktur. İnsanın ihtiyaç duyacağı faydalı tevriyeye bir örnek verelim diyor Şeyh İbn Useymin. İnsanların mallarını haksız yere alan bir zalim olsa ve birisi sana malını getirerek şu zalimin malımdan haberdar olmasından korkuyorum, senin yanında emanet dursun dese ve sonra zalim sana gelerek yanında filanın malı var mı dese, sen de ma indiği şey, yani yanımda bir şey yok desen ve adam gitse bu caizdir. Hatta ihtiyaç duyulduğunda yapılması gereken bir tevriyedir. Çünkü ma hem yok değil, yani nefi manasına gelir, olumsuzluk edatı olarak kullanılır, hem de o şey ki manasında mevsul olarak kullanılır. Ma indiği şey, yani mevsul olarak kullanılığında yanındaki şey manasına gelir. Yani burada nefi söz konusu değil.
Adam mesela şöyle diyebilir mi hocam? Paran var mı diyor, üzerinde yok.
Yani. Bu bir tevriye tabii. Yok. Evet. Üçüncü bir fayda bu hadisten çıkan, Enes bin Malik radıyallahu anh kendi annesinden olma ve Ebu Talha radıyallahu anh'ın oğlu olan kardeşini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beraberinde birkaç hurmayla getirdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bebeği kucağına aldı. Hurmaları ağzında çiğnedikten sonra bebeğin ağzına koydu ve onunla bebeğin damağını oğdu. Yani buna tahnik deniliyor. Tahnik yaptı. Bu bebeğin midesine giren ilk şeyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tükrü olması ve böylece bebek bereketli biri olsun diyedir. Sahabiler böyle yaparlardı. Oğlan veya kız çocukları olduğunda onu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme götürürler ve tahnik yapması için yanında birkaç hurma bulundururlardı. Bu hususiyet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hususiyetinden dolayı, yani ona özel bir şey olduğundan dolayı. Bu tahnik Nebi aleyhissalatü vesselamın tükürüğünün bereketi için mi, yoksa bebeğin karnına ilk giden şeyin hurma olması için mi yapılıyor meselesine gelince, eğer birincisi dersek, yani Allah Resulü'nün tükürüğündeki bereket dersek, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama özel bir şeydir bu ve başka bir kimsenin bebeğe tahnik yapması uygun olmaz. Yani çünkü bereket ancak nasla bilinecek bir şeydir. Allah Resulü'nden başka birisinin de tükürüğünün bereketli olacağını söyleyemeyeceğimiz için bu sadece Allah Resulü'ne has bir şey olur. Ama eğer ikinci şeyse sebep, yani bebeğin midesini tabaklama görevini gördüğünü söylersek, bu durumda her doğan çocuğa tahnik yapılır diyebiliriz. Yani ağzına ilk giden tatlı bir şey olsun, hurma olsun, ateş değmemiş bir şey hurma. Böyle ateş değmemiş bir tatlı olsun düşüncesiyle bu sünnet tatbik edilebilir. Ama işte şu teberrük meselesindeki inceliğe dikkat etmek lazım. Yine bu hadiste Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden bir ayet görüyoruz. Yani mucize diye tarif edilen bir hal görüyoruz. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bebek için dua etmiş. Allah da onu ve neslini bereketli kılmıştır. Abdullah'ın 9 oğlu vardı ve hepsi de Kur'an ehli kimselerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam duasının bereketiyle bu olmuştur. Çocuğa Abdullah ismini koymak müstehaptır. Çünkü Abdullah ve Abdurrahman en güzel isimlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah ile Abdurrahman isimleridir buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet eder sahihinde. Ayrıca isim meselesinde bu daha geniş bir tavsiye ile de geliyor. Abd ile Allah'a nispet edilen isimler. Mesela Samet yerine Abdüssamet gibi. Rahman, Abdurrahman, Abdülkerim gibi böyle Allah'a kulluk ifade eden isimlerin başka isimlerden daha üstün olduğu, daha faziletli olduğu diğer bir hadiste de Ebu Davud'un sünnende geldiği rivayette de belirtiliyor. Hadis olduğu söylenen en hayırlı isimler Hamd kökünden gelme, yani Muhammed, Mahmud gibi isimler ile başı Abd ile başlayan Abdullah, Abdurrahman gibi isimlerdir sözü ise asılsızdır. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde bir nispet, bu lafızda sahih değildir. Sahih hadiste ifade şu şekilde: Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah ile Abdurrahman'dır. En doğru isimler ise Haris ile Hemmam'dır. Haris hırslı, sad ile olursa hırslı manasına gelir. Haris diye peltekse ile olursa çiftçilik yapan, eken manasına gelir. Harstan gelir. Hemmam ise çok gayretli, azimli, niyetli, yani azim sahibi kimse manasına gelir. Bunlar mana olarak en doğru isimlerdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zira bu iki isim gerçeğe tamamen uygundurlar. Çünkü her insan çalışır ve öbür dünya için eker, haristir. Ve yine her insan sürekli düşünür, tasalanır, bir şeylere niyetlenir ve irade sahibidir. Yani hemmamdır. Hem kelimesinden gelme hemmam, hem tasa, keder, düşünce bu manalara gelir. Nitekim Allah Azze ve Celle de İnşikak Suresi 6. ayetinde "Ey insan, sen Rabbine doğru giden yolda çalışıp didinmektesin. Sonunda ona varacaksın" buyurulmuştur. Yani her insan çalışmaktadır. Bu yüzden insan oğullarına ve kızlarına en güzel isimleri seçmelidir. Böylece hem sevap kazanmış hem de çocuklarına iyilik yapmış olur. Çocuğa topluma yabancı isimleri koymak ise gelecekte onlarda psikolojik sıkıntıya sebep olabilir. Çocuğuna koyduğun isimden dolayı yaşadığı her üzüntünün günahı ve vebali de sanadır. Çünkü insanların "şu isme bak, şu isme bak" diye alay ettikleri garip bir isim koyarak çocuğunun rahatsız edilmesine sen sebep oldun. O yüzden isimlerin en güzelleri seçilmelidir. George gibi sadece kafirlere ait olan isimleri koymak ise haramdır. Çünkü bu kafirlere benzeme kabiliğindendir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "her kim kendini bir kavme benzetirse o da onlardandır" buyurmuştur. Biz Müslümanlar kafirlerden nefret etmeli, onlara düşmanlık beslemeli ve bize ne kadar iyi görünürlerse görünsünler, ne kadar yaklaşırlarsa yaklaşsınlar, bizim hakiki düşmanlarımız olduklarını, Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin ve salihlerin düşmanı olduklarını iyi bilmeliyiz. Dost gözükseler de, dostlarımız olduklarını söyleseler de onlar düşmandırlar. Gerçek düşmanlar onlardır. Bu yüzden onlara düşmanlık beslememiz, dünyada önemli konuma ve prestije sahip olan kafirlerle konumu ve prestiji iyi olmayan kafirler arasında ayrım yapmamamız gerekir. Hatta ülkemizdeki, burada İbn-i Hüseyin Rahimullah Suudi Arabistan'ı kastediyor. Ülkemizdeki gayrimüslim hizmetçi erkek ve kadınlara buğz beslemeliyiz, onları sevmemeliyiz. Kaldı ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, "Yahudileri ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkartınız ve kesinlikle Yahudileri ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkartacak, orada Müslümandan başkasını bırakmayacağım" buyurmuştur. Yine hayatının son anlarında, ölüm döşeğinde veda ederken ümmetine "müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarınız" talimatını vermiştir. Günümüzde ise bazıları Müslüman işçiye kafir işçi arasında, Müslümanla kafir işçi arasında serbest bırakıldığında kafiri seçiyor. Allah bize afiyet versin. Yoldan sapmış, batıla meyletmiş kalpler, hakka yönelmeyen kalpler, şeytan yaptıklarını onlara süslü gösteriyor. Bunlar yalan ve iftirayla kafir işinde Müslümandan daha samimi çalışıyor diyorlar. Yine kafir namaz kılmadığı için oyalanmıyor, namaz kılmak için izin istemiyor, hac ve umre için izin istemiyor, oruç tutmuyor, o sürekli işinde oluyor diyorlar. Oysa göklerin ve yerin yaratıcısı şöyle buyuruyor. Bakara 221. ayeti: Beğenseniz bile putperest bir kişiden iman etmiş bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar, müşrikler, cehenneme çağırır. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete çağırır. Öyleyse ey kardeşlerim, aldanan ve şeytanın kafirleri işçi, hizmetçi ve benzeri olarak ülkemize getirmeyi süslü gösterdiği kimselere nasihatte bulunmalısınız. Bunu Arap Yarımadası için söylüyor. Hakikaten de Arap Yarımadası'nda bu türden işçiler çok sayıda. Tayvanlı, Hintli, gayrimüslim kimseler çok sayıda. Bu hadis ihmal ediliyor yani. İbn-i Seymin Rahimullah da bu uyarıyı yapıyor ve kendisini iştenlere, Müslümanlara bu hatırlatmayı yapmalarını öğütlüyor. Müslümanlar aleyhine, onların bu yaptıklarını Müslümanlar aleyhine kafirlere yardım anlamına geldiğini bilmeleri gerekir. Çünkü onlar hükümetlerine vergi ödeyerek onları Müslümanlar karşısında güçlendirmektedirler. Bunun örnekleri çoktur. Demek ki yapmamız gereken gücümüzün yettiğince kafirlerden uzak durmaktır. Çocuklarımıza onların adlarını koymamak, onlara sevgi beslememek, saygı göstermemek, selam vermemek ve yollarını açmamak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Yahudilere ve Hristiyanlara ilk selam veren siz olmayın. Yolda karşılaştığınızda da onları yolun en dar yerinden gitmeye mecbur bırakın. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Burada şu hususa da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bu hadis özellikle Müslümanların yaşadığı yerlerde zimmet akdi ile Müslümanların topraklarında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar hakkında. Yani zimmet ehli, Yahudi ve Hristiyanlara karşılaştığınız zaman yolun dar yerine sıkıştırın, selama siz başlamayın. Şimdi davet adı altında yeni menheçler türeten bazı kimseler işte Müslüman olmayı kolaylaştırmak adına bazı tavizler veriyorlar. Hatta sakalları bile kesmeyi, hatta çirkin görünmesin diye kısaltmayı, işte onların böyle ürkeceğini düşündükleri için bazı fiilleri terk etmeyi daha uygun görüyorlar. Halbuki Yahudiler ve Hristiyanlar, özellikle zimmet ehli olan Müslümanların boyunduruğu altında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar, bu davete muhatap olma bakımından daha öncelikli kimseler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu emrediyor. Demek ki Müslüman diniyle aziz olmalı. Başka dinin mensuplarına, batılın mensuplarına karşı hak ile izzet sahibi olmalı. Bunu izzeti nefsi için değil, yani kendi nefsinin izzeti için değil, mensup olduğu dinin izzeti için yapmalı. Kafirler karşısında, batıl ideolojiler karşısında asla aşağılık kompleksine girmemeli. Nitekim Allah Azze ve Celle, eğer iman ediyorsanız en üstün sizsiniz buyuruyor. Üzülmeyin, gevşemeyin. Yani böyle bir kompleksi Allah Azze ve Celle izin vermiyor. İbn-i Hüseyin de böyle bir yönlendirmeden sonra şöyle diyor. Bu talimatların neresindeyiz? Hevasından konuşmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü ne kadar uyguluyoruz? Aramızda rezaletler yaygınlaştığında neden helake karşı uyarmıyoruz? Nebi aleyhissalatü vesselam bir gece yüzü kıpkırmızı olmuş halde uyandı ve La ilahe illallah, vay yaklaşmış bulunan şerden Arapların haline buyurarak sahabeyi uyardı. Vay o Arapların, İslam sancağının taşıyıcıları olan Arapların haline. O çok yaklaşmış bulunan şerden yana. Sonra baş parmağıyla işaret parmağını daire şeklinde birleştirerek bugün Yecüc ile Mecüc'ün seddinden bu kadar daha açıldı buyurdu. Zeynep radıyallahu anh'a ey Allah'ın Resulü, aramızda salih insanlar bulunduğu halde helak olur muyuz dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet rezaletler çoğaldığında buyurdu. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani Müslüman toplumda eğer işlenen çirkinlikler aleni bir şekilde yapılıp bunlar galip unsur haline geldiğinde felaketler gelir. Bunlardan birisi ki en büyük kıyametin artık habercisi olan felaket, Yecüc ile Mecüc'ün hapsedildikleri yerden çıkıp yaş koru ne varsa yok ederek, gölleri içip bitirerek savaşmaları öyle bir hal ki bu zamanda İsa aleyhisselam komutanları olduğu halde Müslümanların çekilmek durumunda kalacak. Yani çarpışamayacak, cihat etmeyecek. Burada cihatla ilgili başka bir hüküm daha istinbat ediliyor. Eğer düşmana karşı mukabele edebilecek güç yoksa çarpışılmaz. İsa Aleyhisselam'ın bu hadiste yaptığı gibi Müslümanlar dağlara falan kaçacaklar. Bugünkü cihat konusunda konuşan insanlar ise yani kendi çaplarına bakmadan, düşmanların pozisyonlarına bakmadan işte cihad edelim, öldürürsek şehidiz diyerek ileri atılıyorlar. Evet, kişi eğer cihatta öldürülürse şehit. Bunu takdir eden de müminlerin emiri pozisyondaki kimseler olur. Yani düşmanın silahlarını, Müslümanların silahlarını maddi manevi donanımlarını takdir eder ve cihadı böylece ilan eder. İşte böyle bir cihatta müminlerin emrine itaat edilerek yapılan bu cihatta kişi inşallah şehadet rütbesine erer. Veyahut da müminlerin emiri olmasa bile savunma cihadı dediğimiz kafirlerin saldırısı halinde onlara karşı koymak. Yani Müslümanların mallarını, canlarını, namuslarını, ırzlarını koruma yolunda kafirlerle harp etmeleri. Bu da müdafaa cihadıdır. Burada müminlerin emiri şartı yoktur. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Yani tezat dediğimiz bir unsur var. O da şu, mesela bugün bazı insanlar kendi içerisinde yaşadıkları ülkelerde Müslüman olduğunu söyleyen, bizim kıblemize yönelen ve şeklen Müslüman hükmünde olan kimseleri tekfir ederek cihat konusunda diyelim Suriye, bugünkü Suriye. Burada savaşılması, Esed'e karşı savaşılması, buna cihat diye niteliyorlar. Kime yardım? Yani ortadaki yanlışlıklardan bahsettiğimizde de işte siz Müslümanların işleriyle ilgilenmiyorsunuz diyorlar. Kardeşim, senin Müslümanlar dediğin o adamlar, şurada tekfir ettiğin Tayyip'ten, şundan bundan farklı akidede insanlar değil. Yani başta olunca tekfir etmek kolay. Senelerce Şeyh Elbani gibi tevhid davetçileri Suriye'de davet yaparken bu davete düşmanlık etmiş, tevhid davetinden yüz çevirmiş, sünnet davetine karşı ellerinden geleni yapmış insanları güya savunmak için onlardan pek bir farkı olmayan akide olarak Esed'e karşı savaşmanın adına cihat diyorlar. Bu şeytanın Müslümanlarla oyun oynamasından ibaret. Müslümanın cihat edeceği, savaş yapacağı saf, bir tarafta Müslümanım diyenleriyle karşı tarafta İslam dışında bir dine mensup olanlar arasında olur. Ama tutun gelin görün ki Esed çıkmış, bidat ehli alimlerini de toplayarak Suriye şeriat devletidir diyor. Biz Müslümanız diyoruz. Açık açık bunu ilan ediyor. Orada savaşmaya çağıranlar, burada bir cihat içerisinde, soğuk surette olan bir cihat içerisinde olduğumuzu söylediğimizde bunlar demokrasiyi açık açık öven kimseler. Yani Türkiye şeriatla yönetilen bir ülkedir bile diyemiyor bunlar. Yani ilimle hareket edilmediği zaman maalesef Müslümanlar kafir bir takım teorisyenlerin çizdikleri planların tuzaklarına düşüyorlar ve Müslümanım diyen insanlar birbirlerini öldürüyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cihat için gönderdiği birliklere ilk talimatı şu. İlk önce onları La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah sözüne davet edin. Bu davet yapılıyor mu? Yapılsa ne olacak ki? Onlar La İlahe İllallah derse de geçersiz diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu gerçekleşmişti. Küfür işleyen bazıları Allah Resulüne şikayet edildiğinde git onu öldür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra geri çeviriyor. O La İlahe İllallah diyor mu? Muhammedun Resulullah diyor mu? Diyor ama onun dediği sözden ne olur? Bunları işliyor diyor. Namaz kılmıyor mu diyor. Kılıyor ama onun kıldığı namazdan ne olur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte ben böylelerini öldürmekten men olundum buyuruyor. Bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin bize gösterdiği çizgide durmamız gerekiyor. Tahriklere, galeyanlara kapılmadan bu menheci takip etmemiz ve bunda sabretmemiz şart. Konumuz sabır. İşte bu da bir sabır. Yani şeriatın çizgilerinde durmaya bir sabır. Evet. Bu hadisle yani rezaletler çoğaldığında buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani hem rezil ameller hem de rezil insanlar çoğaldığında. Evet. Kötü amellerimiz çoğalırsa helake açık hale geliriz. Aramızda pis insanlar çoğalırsa helake maruz kalırız. Vaka yani dünyada yaşananlar buna delildir. Allah'tan ülkelerimizi gizli ve açık düşmanlarımızdan korumasını, münafıkları ve kafirleri rezil rüsva etmesini, tuzaklarını kendi boyunlarına dolamasını dileriz. Şüphesiz o lütufkardır, kerem sahibidir. Ümmü Süleym radıyallahu anha, birileri bir ev halkına bir şeyleri emanet bıraksalar, sonra gelip isteseler, ev halkının onu vermeme hakları olur mu dedi. Bu yanlış hatırlamıyorsam Nesai'nin rivayetinde biraz daha uzun bir kısa şeklinde geçiyor. Biraz daha ayrıntılı geliyor. Orada şöyle bir misal veriyorum Müslim radıyallahu anh'a. Ey Ebu Talha diyor, biliyor musun diyor, falancaya diyor birileri işte bir emanet vermiş. Sonra da o emaneti vermekten çekinmiş. Ne kadar kötü değil mi diye onaylattırıyor. Böyle bir misal veriyor. Evet, kocası da hayır, yani vermeme hakkı olmaz deyince, öyleyse sen de oğlunu böyle bil ve sabrederek kaybının sevabını Allah'tan bekle diyor. Yani çocuklarımız bizde birer emanettir ve Allah Teala ne zaman dilerse onları elimizden alabilir demek istiyor. Kocasının ikna olması ve olayı kabullenmesi, sabrederek Allah'tan sevap istemesi için böyle bir misal verme gereği duymuştur. Bu Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın zekasına delalet etmekte, onun aklı başında olgun, sabırlı ve Allah'tan sevap bekleyen bir kadın olduğunu göstermektedir. Yoksa anne de çocuğunu kaybettiğinde baba kadar üzülür. Hatta kadının daha zayıf ve sabırsız olması nedeniyle daha çok üzüldüğü olur. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bereketini görüyoruz. Zira yeni doğan Abdullah'ın 9 oğlu oldu ve hepsi Kur'an ehliydiler. Hadiste Ebu Talha radıyallahu anh'ın bir kerametini görüyoruz. Çünkü Ebu Talha radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte sefere çıkmıştı. Hamil olan hanımı da onunlaydı. Dönerlerken Medine'ye varmadan kadının sancıları başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan geceleyin dönmeyi sevmezdi. Yani halkın haberi olmadan geceleyin baskın yapar gibi dönmeyi sevmezdi. Ebu Talha radıyallahu anh, Allah'ım biliyorsun ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nereye çıksa onunla birlikte çıkmaktan, nereden dönse onunla birlikte dönmekten çok hoşlanırım. İşte başıma bu gördüğün hal geldi diyerek Allah'a yalvardı. Daha sonra Ümmü Süleym de önceki duyduğum sancıyı duymuyorum dedi. Yani doğum sancıları gitmişti. Doğum sancıları hafiflemiş, normal bir sancıya dönmüştü. Ümmü Süleym kocasına yürü gidelim dedi, gittiler. Ebu Talha radıyallahu anh Medine'ye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte ulaşınca doğum yaptı. Bu Ebu Talha'nın bir kerametidir. Zira Allah Teala onun duasıyla hanımının sancısını hafifletmiş ve rahat bir doğum yapmasını nasip etmiştir. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a doğum yapınca oğlu Enes bin Malik'e, ki o doğacak çocuğun kardeşi Ümmü Süleym'in öz oğludur. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götür dedi. Ehli Medine'nin adeti böyleydi. Çocukları olduğunda onu birkaç hurmayla birlikte Allah Resulüne götürürlerdi. O da hurmayı ağzında ezer, sonra çocuğun damağını bununla ovardı. Burada iki fayda vardır. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tükrüğünün bereketi. Sahabeler Nebi aleyhissalatü vesselamın tükrüğü ve teriyle teberrük ederlerdi. Hatta sabah olup namaz kıldıktan sonra bir kap su getirirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini ona batırıp suyu dalgalandırırdı. Sonra çocuklar gelerek bunu evlerine götürürler ve ev halkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin artını taşıyan bu suyla teberrük eder. Onunla bereket umarlardı. Teberrükte az önce işaret ettiğimiz gibi şuna dikkat etmek lazım. Birincisi, teberrük ettiğin şeyin mübarek olması naslarla bilinmeli. Yani bu naslarla olmalı ve bu teberrük meşru bir şekilde bir teberrük olmalı. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın mesela tükürüğü veya artığı, elinin dokunduğu şey, bunun gibi şeyler mübarek olduğunda delil bulunan şeyler. Buna rağmen burada İbn-i Hüseyin pek bahsetmemiş de, rivayetin devamında özellikle Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki rivayette şu ayrıntı ve uyarı var. Sahabeler Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir yere tükürmeye görsün ki hemen onu kapmaya çalışırlardı diyor. Onunla teberrük etmek için. Bunda aşırı gidilmesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoş görmüyor. Şu savmalarda, ibadethanelerde sizden öncekilerin kalıntıları var diyor. Onlar bu gibi aşırılıkları sebebiyle helak oldular diyor. Yani bu konuda aşırılara da dikkat çekiyor. Çünkü insanlar gerçekten de bu ümmette tıpkı Peygamber aleyhissalatü vesselamla teberrük edildiği gibi başka insanlarla da Allah dostu diyebildikleri veya alim olan, salih olan kimselerle de teberrük etmeye kalkmışlardır. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında sabit olan şey onlar hakkında sabit olmamıştır. Burada hatırlatılması gereken bir husus da şu. Mesela bu şekilde genelleştirilen meselelerden birisi, ölü defnedildiği zaman onun kabrine azabın hafifletilmesi için ağaç dikme meselesi. Bunu başka insanlar da yapıyorlar. Ölüye faydası olacak zannıyla ağaçlar dikiyorlar, yaş dallar dikiyorlar. Olayın hakikati şöyle, Müslim'in geniş rivayetini anlatayım. Bu olayla ilgili ayrıntılı rivayetini. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'dan. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o bir yerden geçerken şu kabir sahipleri sizin büyük görmediğiniz şeyler sebebiyle azap olunuyorlar. Bu idrar sıçrantıları ve dedikodu, gıybet, laf taşıma, bunun gibi şeyler sebebiyle azap görüyorlar diyor. Sonra bir dal istedi ve bu dalı o kabre dikti ve şöyle dua etti. Dua ettikten sonra dedi ki, umulur ki duam sayesinde bu ağaç yaş kaldığı müddetçe onların azapları hafifletilir buyurdu. Yani bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın dua sebebiyle olmuştur. Diyorlar ki, yani mezheplerden bazı alimler söylüyor bunu. Diyorlar ki derken ilim ehlinden bahsediyoruz. Yoksa cahillerin sözüne zaten bakılmaz. Bu ilim ehlinden bazı kimseler diyorlar ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle demesinin sebebi, işte bu yaş kaldığı sürece demek, yani yaş kaldığı sürece Allah'ı zikreder. Bu sebeple azaplar hafifletilir. Buradan bir de kıyas yapıyorlar. Eğer ağacın zikretmesiyle ölünün azabı hafifletiliyorsa, işte dirilerin Kur'an okumasıyla da ölünün azabı hafifletilir diyor. Bu kıyasla kabirlerde Kur'an okumanın cevazına kadar ileri gidiyorlar. Şimdi buradaki hakikati şöylece açıklamak lazım. Allah Azze ve Celle kitabında bildirmiştir ki, yaş kuru, canlı cansız ne varsa bunların hepsi kendi diliyle Allah'ı zaten zikrederler. Yani oraya bir taş da koysan, yani canlı ya da cansız ne koysan, kuru bir dal da koysan, yaş bir dal da koysan zaten o Allah'ı zikrediyor. Kaldı ki bütün ölülerin üzerine toprak atılıyor. Bunlar da Allah'ı zikrediyor. Eğer maksat bunların zikrinden dolayı ölünün azabının hafifletilmesi ise yaş ağaç dikmenin manası nedir? Geriye tek bir şey kalıyor. O da Cabir radıyallahu anh'tan gelen rivayette ayrıntısının belirtildiği gibi duam sayesinde diyor. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kimselerin azabın hafifletilmesine dair dua sebebiyle. Ve Allah Resulü bunu müddetli bir dua kılmış. Bu yaş kaldığı sürece onların azabı hafifletilsin diye. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Yine Nebi aleyhissalatü vesselam abdest alırken az önce bahsettiğimiz abdest suyunu elde edebilmek için neredeyse birbirlerine girerlerdi ve ele geçirdikleri suyla teberrük ederlerdi. Ayrıca teri ve saçıyla da teberrük ederlerdi. Burada müellif, mesela Hudeybiye Barışı'nın anlatıldığı rivayette Urve bin Mesud şöyle demiştir. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından tükürük ve benzeri bir şey atsa, mutlaka sahabelerden biri onu yakalar, onu alıp yüzüne ve cildine sürerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emretse hemen emrine koşarlardı. Abdest alırken abdest suyunu, ağzalarından dökülen suyu elde etmek için neredeyse birbirlerine giriyorlardı. Ümmü Süleym şöyle rivayet eder. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme deri seccade türü bir şey serer Ümmü Süleym radıyallahu anh'a. O da orada gündüz uykusu uyurdu. Yani kaylule dediğimiz uykuyu uyurdu. Nebi aleyhissalatü vesselam uykuya dalınca Ümmü Süleym yanına gelerek terinden ve saçından toplayabildiği kadar o terden toplar ve bunları şişeye koyardı. Sonra onun terini kendi esanslarına katardı. Enes ölüm döşeğindeyken kefenine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin teriyle karışık bu kokudan sürülmesini vasiyet etti ve öyle yaptılar. Bu da Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadistir. Yine Osman bin Abdullah bin Veb der ki, ailem beni bir bardak suyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ümmü Seleme'ye gönderdiler. Birisine göz değse, yani nazar değse veya başka bir hastalık, bunun gibi bir şey isabet etse, insanlar kaplarını Ümmü Seleme'ye gönderirlerdi. Ravi Osman bin Abdullah diyor ki, ben Ümmü Seleme'deki kaba baktım da içinde birkaç kırmızı saç gördüm demiştir. Bu da Bukhari'nin rivayeti. Evet, Ümmü Seleme radıyallahu anh'a içinde Nebi aleyhissalatü vesselam bazı saç tellerinin bulunduğu gümüşten bir kap edilmişti ve insanlar bunu şifa vesilesi yaparlardı. Bunlar tamamen Nebi aleyhissalatü vesselama has olan durumlar. Yani 2-3 saç telini alıp bir su kabına daldırıp karıştırsalar ve bu suyla teberrük etseler işte hastalarına şifa talep ediyorlardı. Bununla Allah'a dua ediyorlardı. Fakat bu Allah Resulüne has bir durumdur. İkinci husus, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukların damaklarına hurma sürmesinin bir diğer hikmeti de onun besleyici, bereketli ve mide için yararlı olmasıdır. Bebeğin midesine ilk ulaşan hurma olursa bu bebeğin midesine faydalı olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu bebeğin damağını hurmayla ovmuş ve onun için Allah'tan bereket istemiştir. Hadisin sabır babında getirilmesinin sebebi Ümmü Süleym'in radıyallahu anh'ın Ebu Talha'ya işte çocuğun için sabret ve buna karşılık Allah'tan sevap bekle dediği kısımdır. Daha önce izah ettiğimiz gibi sadece sabır değil, bundan tam kazançlı çıkmak için bu sabırdan dolayı da Allah'tan ecir beklemek gerekir ki istifade tam olsun. 45. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Güçlü kimse, yani pehlivan dedikleri, güçlü, kuvvetli kimse, insanları güreşte yenen değil. Bilakis öfke anında kendine, nefsine hakim olan kimsedir. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Süleyman bin Surat rahimeullah'tan gelen rivayette bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık diyor. İki adam birbirlerine hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş, şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben öyle bir söz biliyorum ki bir kimse onu söylese, yani burada o yüzü kızarmış olan kimse de bunu söylese, kendisindeki bu kızgınlık hali gider. Eğer eûzu billahi mineşşeytanirracim, yani kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse, kendisindeki bu hal kaybolur. Bunun üzerine sahabeler adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dediler. Burada Nevevi almamış rivayetin tamamını. Bu sahabeler bunu söylediği zaman bu adam ben deli değilim diyor. Yani ben mecnun değilim. Ben cinli miyim de işte şeytandan Allah'a sığınırım diye bu söyleneni reddediyor. Burada rivayetin kalanını almamışlar. Müellifin öfkeyle ilgili kaydettiği bu iki hadise göre öfke şeytanın insanoğlunun kalbine attığı bir ateş korudur. Bunun etkisiyle kişi öfkeyle dolar, bedenini onun ısısı, harareti sarar, damarları şişer, yüzü kıpkırmızı olur ve bazen farkında olmadığı sözler söyler veya farkında olmadığı hareketlerde bulunur. O yüzden bir sahabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bana tavsiyede bulun dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkelenme buyurmuş. Adam tekrar tavsiye isteyince yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam öfkelenme buyurmuş. Bir kez daha isteyince Allah Resulü yine öfkelenme buyurmuştur. Bunu Buhari rivayet etmiştir. İki sonraki rivayette Nevevi de zaten Riyaz-ı Salih'inde bu hadisi zikredecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bu hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam güçlü insanlar güreşte yenen değildir buyurmuştur. Yahut gerçek pehlivan insanları yere seren ve sırtlarını yere getiren değildir. İnsanlar bu kimseye güçlü kuvvetli derler. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçek güçlünün o olmadığını söylemiş. Ardından bilakis asıl güçlü hiddet anında kendine hakim olan kimsedir demiştir. Yani gerçek pehlivan nefsi kendisiyle güreştiğinde onu yere seren, nefsinin dizginini ele geçirip ona hakim olabilen kimsedir. Çünkü asıl hakiki güç budur. Bu insanın onunla şeytana galip geldiği manevi, ruhi bir güçtür. Çünkü kızman için kalbine öfke ateşini koyan şeytandır. Bu hadiste insan öfke esnasında nefsine hakim olmaya, kendini bırakmamaya teşvik edilmiştir. Zira insan öfke anında kendini tutmazsa daha sonra pişman olur. Çok defa insan öfke halinde hanımını boşar ve bu onun son boşama hakkı olur da bir daha hanımına dönemez. Yine insan birçok defa öfkesinden malını yakar veya kırar. Bazen öfkesinden oğluna öyle bir vurur ki bu vuruş onu öldürür. Yine bazen hanımına çok kızarak onu şiddetle döver. İnsanların başına öfke anlarında bu ve benzeri pek çok olaylar gelir. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakimin öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesini yasaklamıştır. Çünkü öfke hakimin meseleyi iyi kavramasını, sonra da şer'i hükmü doğru vermesini engeller. Böylece haksız kararlar alır ve helak olur. Müellif bir de Süleyman bin Surat radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisi zikretmiştir. Buna göre iki kişi Allah Resulü'nün yanında birbirlerine sövdüler. Birisi öyle öfkelendi ki şah damarı şişti, yüzü kıpkırmızı kesildi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ben öyle bir cümle biliyorum ki bu adam bunu söylese ondan bu hal gider buyurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim dese buyurdu. Yani şeytandan Allah'a sığınırım çünkü onun öfkesi şeytandandır. Demek ki öfkelenen insana tavsiye edilen kendine sahip olmaya çalışması, sabretmesi ve şeytandan Allah'a sığınmasıdır. Bir de abdest almasıdır. Çünkü abdest öfkeyi söndürür. Ayrıca ayaktaysa oturmalı, oturmaktaysa yere uzanmalı, öfkesine göre hareket etmekten ve sonra buna pişman olmaktan korkarsa hemen bulunduğu yerden ayrılmalıdır. Başarılı kılacak olan Allah Azze ve Celle'dir. Allah izin verirse bu baba haftaya da devam ederiz. Belki tamamlayabiliriz de sabır babını. Şimdilik burada tamamlayalım. Öfkeyle ilgili mesela İbn-i Hüseyin Rahimullah burada işareten zikretmiş ama üstü kapalı geçmiş. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste La talâke fî ilâk ve la itâke fî ilâk buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu galak hali. Galak halini Ebu Davud Sünen'inde gazap, öfke hali diye açıklamıştır. Yani kişi o öfkesi kendisine galip gelip de şuurunu tamamen ele geçirdiği bir zamanda yaptıklarından, söylediklerinden sorumlu olmaz. Böyle bir boşama da geçersizdir. Bu meseleye talakul gadban derler. Yani aşırı öfke sebebiyle kendisinden mükellefiyetin sakıt olduğu kimsedir. Aynı Musa radıyallahu anh'ın kavmine öfkelenerek levhaları elinden atması gibi. Yani kasıt dışı fiil ve sözler öfkeli bir kimseden çıkabilir. Fakat burada Müslümanlara öğüt verilen husus şurası. Bu öfkenin başlaması anında kişi kendisine hakim olabilir. Bu mukaddimelerde tedbirini almayan bir insan belki sonrakinden mesul olur. Aynı mesela sarhoş kimsenin durumu gibi. Normalde bir insanı sarhoş olmaya iten bir sebep yok. Yani içki içer. Sarhoş edici içki içer. Sarhoşluğuna da kendisi sebebiyet vermiştir. Bu sebeple sarhoşken birilerine zarar verirse bunu tazmin etmek zorundadır. Öfke hali de böyle. Yani öfkenin başlangıçlarında bunun için tedbir almayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Ayaktaki kişinin oturması, oturan kişinin yatması, abdest alması, o da olmadı. Bulunduğu yeri terk etmesi, işte insanlar arasında veya herhangi şer'i bir meselede hüküm verirken öfkeli olmaması gibi. Çünkü bu anlarda başkalarına zarar dokunacak işler yapar insan. Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.